Ayrım 10, sayfa 80. Büyüklerin sözünü dinliyor musun? Hayır, diye yanıt verdim. Öyleyse benim arkamdan tekrar et. Günah işledim. Beni de şaşırtacak şekilde sözcükler ağzımdan dökülüverdi. Ayin ekmeği çaldım. Bir an durakladıktan sonra yavaşça sordu. Ne? Bu iş nasıl oldu? Nerede? Üç Piskoposlar Kilisesi'nde, Pokrov'da, Nikola'da. Yani bütün kiliselerden. Bu çok kötü. Günah işlemişsin. Anlıyor musun? Anlıyorum. Günah işlediğini söyle öyleyse. Seni aptal çocuk seni. Aç olduğun için mi çaldın peki? Kimi zaman öyle, kimi zaman da tüm paramı beş taş oyununda yitirince. Eve ekmeksiz gidemezdim. Ben de çaldım. Peder Dormendont yorgun ve boğuk bir fısıltıyla bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra da birkaç soru daha sordu. Derken sert bir sesle damdan düşercesine sordu. Sen hiç gizlice basılmış kitaplar okudun mu? Bu sorudan hiçbir şey anlamamıştım, sordum. Neler okudun mu? Yani yasak kitaplar. Hayır, hiç okumadım. Öyleyse günahların bağışlandı. Kalk bakalım. Yüzüne aval aval baktım. Yüzü anlayışlı ve yumuşak görünüyordu. O anda kendimden utandım. Patronumla karısı beni gönderirlerken ne kadar günahım varsa dürüstçe bir bir sayıp dökmem için beni çok korkutmuşlardı. Kulübenizi taşladım diye açıkladım. Peder başını kaldırarak, bak bu da günah. Hadi git. Köpeğinizi de taşladım. Peder Dormendont omuzumun üstünden bakarak seslendi. Sıradaki lütfen. Oradan ayrılırken kendimi aşağılanmış ve aptal yerine konmuş gibi hissediyordum. O ana dek günah çıkartacak olmanın verdiği korkuyla içim içimi yemişti. Oysa şimdi hiç de gözümde büyüttüğüm kadar olmadığını, hatta ilgimi bile çekmediğini görüyordum. Bana ilginç gelen tek şey şu an şu daha önce işitmediğim kitaplara ilişkin soruydu. Bodrum katında iki kadına kitap okuyan öğrenci geldi aklıma. Sonra benim anlayamadığım, resimlerle dolu yasaklanmış kitapları olan iyi işi anımsadım. Ertesi gün elime 15 kapik sıkıştırarak kutsal komünyon törenine katılmaya yolladılar beni. O yıl Paskalya geç gelmiş, karlar eriyeli çok olmuştu. Sokaklar kuruydu. Yollarda toz bulutları uçuşuyordu. Güneşli, cıvıl cıvıl bir gündü. Kilise duvarının yanında beş taş oynamakta olan büyük bir işçi kalabalığı gördüm. Komünyon törenine daha çok vardı. Oyun oynayabilirim diye düşündüm ve işçilerden birine sordum. Ben de oynayabilir miyim? Kızıl saçlı, çopur bir adam kibirli bir tavırla "Bir kapik bastır öyle." dedi. Ben de tıpkı onun gibi tepeden bakan bir havayla karışık karşılık verdim. Soldan ikinci çiftin üzerine üç kapik. Öyleyse bastır parayı. Ve oyun başladı. 15 kapik bozdurdum. Üçünü bir çift taşa koydum. Kim devirirse kazanacak. Yitirirse bana üç kapik verecekti. Şansım yerindeydi. İki adam da hedefi tutturamadı ve kaybetti. Koskoca adamlardan altı kapik kazanmıştım. Bu durum daha da gözü pek davranmama yol açtı. Ama biri adamlara ''Ona dikkat edin!'' dedi. ''Kazanınca paraların üstüne yatıp tüyebilir!'' Bu söz beni kızdırmıştı. Solda en uzaktaki çifte dokuz kapik. Bu sözlerime nasıl olduysa bana mısın bile demediler ama yaşıtım olan bir çocuk bağırarak oyuncuları uyardı. ''Ona dikkat edin! Şanslı şeytanın tekidir. Onu tanıyorum.'' Zvezdinka da ressam çırağıdır. Korkusundan kürk işçisi olduğu anlaşılan zayıf görünüşlü adam, demek şanslı şeytansın öyle mi? Diye alay etti. Çok iyi. Dikkatle nişan aldı ve benim taşımı devirdi. Sonra da kasılarak sordu. Hala oynamak istiyor musun? Sağdaki son çifte üç kapik. Kürkçü, onları da devireyim de gör, diye övündü. Ama vuramadı. Oyun kurallarına göre bir oyuncu aynı taşa üç kezden fazla para koyamazdı. Ben de başkalarının parasını koymaya başladım ve onlar adına dört kapik kazandım. Bedavaya talim. Ama para koyma sırası bana geldiğinde 3 kez denedim ve her şeyi yitirdim. Kuşkusuz zamanı da. Çünkü ayin bitişini bildiren çanlar çalıyordu ve insanlar kiliseden çıkmaya başlamıştı. Kürkçü saçlarımdan yakalamaya çalışarak "Evli misin?" diye sordu. Fırlayıp kurtuldum ve pazarlık giysilerini giymiş bir delikanlıyı yakalayarak nazik bir tavırla sordum. "Komünyonda mıydınız acaba?" Kuşkuyla sordu. "Evet, ne olacak?" "Komünyonu nasıl geçtiğini, tören sırasında neler yapıldığını bana anlatmasını istedim." Delikanlı sert sert baktı ve korkutucu bir sesle çıkıştı. "Demek komünyon töreninden kaçtın ha, cinsiz. Hiçbir şey anlatmayacağım işte. Umarım babam derini yüzer." Koşa koşa eve döndüm. Beni sınavdan geçireceklerini ve komünyon törenini kaçırdığımı anlayacaklarını biliyordum. Ama beni kutladıktan sonra yaşlı kadının sorduğu tek şey şu oldu. "Rahibe kaç para verdin?" Dilimin ucuna gelen ilk lafı sağladım. "5 kapik." "3 kapik verseydin yetmez miydi? 7'sini de kendine saklardın. Adam galak." Artık ilkbahardı. Ortalık her gün yeni giysilere bürünüyordu. Her gün bir önceki günden daha pırıl pırıl ve tatlıydı. Kayın ağaçlarının taze sürgünleri ve yeşil otlar burcu burcu kokuyordu. Sıcak toprağın üstüne uzanıp tarla kuşlarının cıvıltılarını dinlemek için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Ama buradaydım işte. Kışlık giysileri temizliyor, katlanıp sandıklara yerleştirilmesine yardım ediyor, tütün yapraklarını kıyıyor, mobilyaların tozunu alıyordum. Sabahtan akşama dek hiç hoşuma gitmeyen, sevimsiz işlerle uğraşıyordum. Boş zamanlarımda beni oyalayacak hiçbir şey yoktu. Küçük, yoksul sokağımız ıssızdı. Sokaktan uzaklaşmam da yasaklanmıştı. Avluda yalnızca kızgın ve yorgun kanal işçileri, perişan aşçılar ve çamaşırcı kadınlar vardı. Akşamları görmemek için bende kör olma isteği uyandıran iğrenç içki alemleri düzenlenirdi. Bir makas alır, tavan arasına çıkardım. Dantel gibi kestiğim renkli kağıtlarla kirişleri süslerdim. Böylelikle sıkıntımı biraz olsun yatıştırabiliyordum. İnsanların daha az uyuduğu, daha az dövüştüğü, ardı arkası kesilmeyen yakınmalarla Tanrı'nın bıktırılmadığı ve katı yargılarla başkalarının acımasızca eleştirilmediği yerlere gitmeye can atıyordum. Paskalya'nın cumartesi günü, Oran Manastırı'ndan Ledemir Bakiresi'nin mucizeler yaratan ikonu getirildi. İkon kentte Haziran ortalarına kadar kalır, her kilise bölgesinde ev ev dolaştırılırdı. Hafta sonunda bir sabah patronumun evine de geldiler. Ben mutfakta bakır tencereleri ve tavaları yıkarken genç hanımın telaşlı bir sesle odasından seslendi. "Ön kapıyı aç, Oran Bakiresi geldi." Baştan aşağı kirpas içindeydim. Ellerim yağ ve tuğla tozuna bulanmış bir halde inip kapıyı açtım. Bir elinde lamba, öbüründe buhurdan tutan genç bir keşiş yavaşça "Herkes uykuda mıdır, nedir?" dedi. "Şuna bir el at lütfen." İki kişi ağır bir camekan içindeki ikonu daracık merdivenlerden taşımaya başladılar. Ben de kirli ellerimle tutarak ve omzumla dayanarak yardım ettim. Arkamızdan iri yarı keşişler kalın ve bezgin bir sesle ilahiler okuyordu. "Kutsal bakire, dualarını esirgeme bizden." Kendi kendime üzüntü içinde düşünüyordum. Kirli ellerle taşıdığım için kutsal bakire bana kızacak, ellerimi kurutacak. İkonu odanın önüne temiz çarşaf örtülü iki iskemlerin üstüne koydular. Genç ve yakışıklı iki keşiş ikonun iki yanında dikildi. İkisi de gür saçlı, parlak gözlerinin içi gülen melekleri andırıyordu. Sonra duaya başladılar. İri yarı rahip uzun saçlarından örttüğü kulak memesini morarmış parmağıyla kaşıyarak tok bir sesle "Tanrı'nın kutsal annesi" dedi. Keşişler yorgun bir sesle okumaya başladılar. "Tanrı'nın kutsal annesi, bağışla bizi." Kutsal Bakire'yi seviyordum. Büyük annemin öykülerinden öğrendiğime göre dünyadaki tüm iyi ve güzel şeyleri, tüm sevinçleri o yaratmış. Yoksulları avutmak için tüm çiçekleri o ekmişti. Elini öpme sırası bana gelince büyüklerin daha önce nasıl yaptıklarını hiç görmediğim için ürpererek ikonun dudaklarından öptüm. Güçlü bir el beni tuttuğu gibi kapının köşesine fırlattı. İkonla birlikte keşişlerin gidişlerini anımsamıyorum. Ama bir şeyi hala anımsıyorum. Patronumla karısı ben yerde öylece otururken tepeme dikilmişlerdi. Derin bir üzüntü içinde dehşetle bana bakıyor ve başıma nasıl bir felaketin geldiği konusunda fikir yürütüyorlardı. Patronum, okumuş bir rahibe danışmalıyız. Olacakları bilse bilse o bilir, diyordu. Sonra beni azarlamaya başladı ama sesi yine de yumuşaktı. Bakireyi dudaktan öpmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Bunu okulda öğrenmen gerekirdi. Başıma gelecekleri kara kara düşünerek birkaç gün bekledim. Kirli ellerle ikona dokunmuş ve bakireyi dudaklarından öpmüştüm. Hiç yolu yok, bunun cezasını çekecektim. Ama öyle görünüyordu ki saf saf bir sevgiyle bilmeden işlediğim bu günah kutsal bakire bağışlamış olmalıydı. Belki de patronumla karısının verdiği günlük cezalar arasında onun verdiği hafif cezanın farkında olamamıştım. Kimi zaman yaşlı kadını kızdırmak için çok kederli bir sesle ''Anlaşılan bakire beni cezalandırmayı unuttu.'' derdim. Yaşlı kadın hışımla karşılık verirdi. ''Bekle de gör, daha zamanı var.'' Tavan arası girişlerini rengarenk kağıtlarla, pembe çay kağıtlarıyla, kalaylı şeritlerle süslerken, kalmukların yolda söyledikleri gibi dinsel ilahilere benzeterek kafadan atma şarkılar uydururdum. Tavan arasında oturuyorum, elimde bir makasla. Oturuyor ve kağıt kesiyorum, canlı nasıl da sıkılıyor bu kalın kafalının. Keşke köpek olsaydım, istediğim yere koşar giderdim ama herkes bağırıyor bana, sus ve otur oturduğun yerde velet, bu durumu öp de başına koy. Yaşlı kadın yaptığım işe bakar, gülerek başımı sallardı. Mutfağı da böyle süslesen olmaz mı sanki, değil mi? Bir gün patronum tavan arasına geldi, yaptığım şeylere baktıktan sonra içini çekerek ''Sen beni güldürüyorsun Peşkov'' dedi. Seni küçük şeytan. Belki de günün birinde hokkabaz olacaksın. Bir şey olacaksın olmasın ama ne? Üstünde birinci Nikola'nın kabartması olan kocaman bir 5 kapiklik verdi bana. Parayı orta yere, renkli süslemelerin arasından görünecek şekilde astım. Ama bir gün içinde paranın yerinde yerler estiğini gördüm. Yaşlı kadının çaldığından emindim. 5. bölüm. Ne olursa olsun deyip ilkbaharda kaçtım. Bir sabah biraz şeker ve çay almak için bakkala gitmiştim. Ben girdiğim sırada bakkal karısıyla kavga ediyordu. Beni fark etmedi bile. Bir ara dirhemlerden birini karısının kafasına vurdu. Kadın sokağa fırladı ve oracığa yığıldı. Başına bir kalabalık toplandı. Kadını 4 tekerlekli bir arabaya koyup hastaneye götürdüler. Ben de arabanın ardı sıra koşuyordum. Sonra nasıl oldu ben de bilmiyorum. Elimde 20 kapikle kendimi Volga kıyısında buluverdim. İlkbahar günü pırıl pırıl parlıyordu. Volga kabarmıştı. Beni çevreleyen her şey canlı ve engindi. Oysa ben Bodrum'daki bir fare gibi yaşamıştım. Ne patronla karısının yanına ne de Kunavino'daki büyükannemin yanına dönmemeye karar verdim. Parantez, verdiğim sözü tutmadığım için büyükannemin karşısına çıkacak yüzüm yoktu. Öte yandan büyük babam bana eziyet etmekten şeytanca bir zevk alacaktı. Yazıya devam. 2-3 gün iskelenin çevresinde sürtüp durdum. İyi yürekli hamalların yiyeceklerinden çöplendim. Onlarla birlikte geceledim. Hamallardan bir sonunda ''Buralarda boşuna zaman harcıyorsun.'' dedi. ''Vohalı gemi Dobri'ye git. Bulaşıkçıya ihtiyaçları var.'' Ben de gittim. Uzun boylu, sakallı, basık bir şapka giymiş olan ambar görevlisi gözlüklerinin arkasından donuk gözlerle bana şöyle bir baktıktan sonra yumuşak bir sesle ''Ayda 2 ruble.'' dedi. ''Yol tezkeren nerede?'' ''Yol tezkerem olmadığını söyledim. Ambar görevlisi bir an düşündükten sonra ''Anneni getir.'' dedi. Soluğu büyükannemde aldım. Deneyeceğim bu yeni iş onun da aklına yatınca büyük babamı yol tezkeresi almak için iş kurumuna gitmeye razı etti. Kendisi de gemiye kadar benimle geldi. Ambar görevlisi bizi süzdükten sonra ''İyi.'' dedi. ''Hadi gidelim.'' Beni alıp geminin kıç tarafına götürdü. Orada bir masa başına oturmuş, çayını yudumlayan, bir yandan da sigarasını tellendiren beyaz ceketli, beyaz başlıklı iri yarı aşçı vardı. Ambar görevlisi beni aşçıya doğru iterek tanıttı. Yeni bulaşıkçı. ve sonra bizi bırakıp gitti. Aşçı burnundan soludu. Siyah bıyıklarını burdu ve ambar görevlisinin ardından bağırdı. Önüne geleni işe arıyorsun. Ucuz işçi olsun da nasıl olursa olsun. Kısa kesilmiş siyah saçlı başını öfkeyle salladı. Gözlerini kocaman açtı. Uflayıp pufladı ve sonra bana yüksek sesle bağırdı. Kimsin sen? Bu adama kanım kaynamamıştı hiç. Beyazlara bürünmüş olmasına karşın bana yine de kirli görünüyordu. Parmakları kıllıydı. İri kulaklarından da kıllar fışkırıyordu. Açım, dedim. Asık suratı birden tatlı bir gülümsemeyle yumuşayıverdi. Gözünü kırptı. Güneş yanığı tombul yanakları dalgalar halinde kulaklarına vardı. Atlarınkine benzeyen iri dişleri ortaya çıktı. Bıyıkları usulca aşağı indi. Şimdi şişman, nazik, yaşlı bir köylü kadına benziyordu. Çayını güverteden döktükten sonra bir fincan tazesini koydu. Sonra bütün bir fincanla somunu ile koca bir kangal sucuğu önüme itti. Atıştır bakalım. Anam babam var mı? Nasıl hırsızlık yapılır biliyor musun? Merak etme. Burada herkes hırsızdır. Sana da öğretirler. Sesi bir köpeğin havlamasını andırıyordu. Geniş yüzü mavileşinceye kadar tıraş edilmişti. İncecik kırmızı damarlarla kaplı şiş ve mor burnu bıyıklarına doğru sarkmıştı. Alt dudağı bezgince aşağı sarkmış, ağzının köşesinde yanan bir sigara kıstırmıştı. Yeni banyo yapmış olmalıydı. Buram buram çam ve biber koyağı kokusu yayılıyordu. Şakakları ve ensesi şıpır şıpır terliydi. Çayımı bitirince bana bir rublelik bir banknot uzattı. Git kendine göğüslükle iki önlük al. Hayır dur, gidip ben kendimi alayım. Başlığını düzeltti. Hantal hantal sallanarak tıpkı bir ayı gibi ayaklarını sürüye sürüye gitti. Gece olmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyor, geminin iskele tarafından çayırlara doğru kayıyordu. Bacası beyaz çizgili, rengi kırmızıya çalan eski gemi, çarklarının düzensiz çırpınışlarıyla ağır ağır dönerek gümüş suları yarıyordu. Karanlık kıyılar, ırmağın üstüne koyu gölgeler halinde düşerek gemiye doğru usulca yüzüyordu. Kıyıların ötesinden evlerin pencerelerindeki kırmızı ışıkları görebiliyordum. Köylerden birinde şarkı söylüyorlar, kızlar dans ediyor, ayluli diyen sesler haleluya diyormuş gibi geliyordu bana. Gemimizin dimen suyundan uzun bir halatla çekilen kirli kırmızı renkli bir mamla geliyordu. Mamlanın güvertesinde sürgün ve kürek mahkumlarının bulunduğu demir bir kafes vardı. Nöbetçinin kasaturası mum gibi ışıldıyor, gökteki yıldızlar da minicik mumlar gibi yanıyordu. Ay ışığı içinde yüzen mamladan hiçbir gürültü gelmiyordu. Demir parmaklıklar arkasındaki belli belirsiz yuvarlak, gri karartıları görebiliyordum. Mahkumlar Volga'ya bakıyorlardı. Su çağıltıyordu. Belki ağlıyor, belki de kıkır kıkır gülüyordu. Beni saran her şey kiliseyi anımsatıyordu. Orada da aynı güçlü yağ kokusu vardı. Mamla'ya bakarken ilk çocukluk dönemimi, Astrahan'dan Nijni Novgorod'a gidişimizi, annemin ifadesiz yüzünü, büyük annemi, bunca büyüleyici ve haşin yanlarına karşın yine de beni bu insanların dünyasına sokan kişiyi düşünüyordum. Ama büyük annem aklıma geldiği zaman çirkin ve saldırgan olan her şey siliniyor, daha ilginç ve hoş şeylere dönüşüyor, herkes daha iyi ve daha sevecen oluyordu. Gecenin güzelliği karşısında gözlerim dolu dolu oldu. Mavna da derinden etkiliyordu beni. Ilık gecenin sessizliği içinde yayılıp giden sular üzerinde bir tabut gibi görünüyordu. Kıyı çizgisi tatlı tatlı kışkırtıyordu beni ve başkalarına yararlı, iyi biri olmak istiyordum. Yolcuların her nasılsa hiçbir özel yanları yok. Genç yaşlı, kadın erkek kesinlikle hepsi de aynı görünüyordu. Gemi yavaş gidiyordu. Parantez, iş adamları posta vapuruyla yolculuk ederler. Yazıya devam. Buradakilerse kendi halinde insanlardı. Sabahtan akşama dek yiyip içiyor, yığına kapkacak, çatal bıçak kirletiyorlardı. Benim işim de sabahın altısından gece yarılarına dek onların bulaşıklarını yıkamaktı. Öğleden sonra ise 2 ile 6 arasında, akşamları da saat 10 ile 12 arasında daha az işim olurdu. Yolcular bu saatlerde çay, bira ve vodka içer, kamarotlara da boş zaman kalırdı. Aşçıbaşı Sumuri, onun yamağı Yakov Ivaniç, Maxim denilen bulaşıkçı ve çapur yüzlü, fırlak elmacık kemikli, çipil gözlü, kambur bir adam olan güverte kamarotu Sergey, hepsi bir masanın başına oturup çay içerlerdi. Yakov Ivaniç, çürük yeşil dişlerini ortaya seren hıçkırır gibi bir gülüşle iğrenç öyküler anlatırdı. Sergey'in bir kurbağanınkine benzeyen ağzı kulaklarına varırdı. Yaşlı Maxim hiçbir şey söylemez, ne renk olduğu anlaşılmayan hoşgörüsüz gözlerle öylece bakardı. Aşçıbaşı arada bir ''Asyalılar, Mordovlar'' diye gürlerdi. Onlardan hoşlanmıyordum. Dazlak, şişko bir adam olan Yakov Ivaniç açık saçık sözlerle hep kadınlardan söz ederdi. Koyu mavi lekelerle kaplı bön bir suratı vardı. Yanaklarından birinde ise küçük kırmızı kıllarla kaplı bir et beni vardı. İkide bir bu kılları burardı. Hafif yollu hoppa bir kadın geldiği zaman yılışık ve sırnaşık bir tavırla sadaka ister gibi çevresinde dört dönerdi. Dokunaklı, özlem dolu bir sesle kadına dil dökerdi. Dudaklarındaki salyayı iğrenç dilinin küçük ve ani darbeleriyle yalardı. O bakınca celatların da böyle yağlı ve şişman olması gerektiğini düşünürdüm. Sergey ile Maxim'e akıl veriyordu. Karıların nasıl ısıtılacağını öğrenmelisin. Sergey ile Maxim dikkatle dinliyor, kızarıp bozarıyordu. Sumuri ayağa kalkarken Asyalılar diye bağırdı. Sonra da bana emretti. Ayrım sonu. Sayfa 89.